Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddini İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in İhdina sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Sadakallahu'l-Aliyyü'l-Azim.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 8 İsvan 1403, Hicri Gamer'i 27 Şaban 1446 ve Miladi Takvim'de 26 Şubat 2025 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bültenin ardından Tarihten Bir Yaprak, İbn Sina, Düzenli Yaşam ve Nur'a Giden Yol isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım İhsan Feli, ben sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ve Rusya arasındaki yapıcı bölgesel etkileşimlerin sürekliliğinin önemine vurgu yapıldı. İran, Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulama girişimini kınadı. Zaharova, İran'a yönelik yaptırımlar yasa dışıdır açıklamasında bulundu. Zülfikar 1403 ortak tatbikatı sona erdi. Ve İran, uluslararası sistemde adalet, saygı ve barış talebinde bulundu. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı, İran ve Rusya arasındaki yapıcı bölgesel etkileşimlerin sürekliliğinin önemine vurgu yaparak iki ülkenin bölgesel meselelerde yakın görüşlere sahip olduğunu söyledi. Pars Today'in RIP'ten naklen aktardığı habere göre Mesut Pezeşkiyan, Salı günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin büyüme eğiliminde olduğunu belirterek özellikle İran ve Rusya arasındaki kapsamlı stratejik anlaşma olmak üzere anlaşmaların uygulanma sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak iki ülkenin birbirleriyle işbirliğini güçlendirmek için uygun kapasitelere sahip olduğunu ekledi. İran Cumhurbaşkanı, İran ve Rusya arasındaki yapıcı bölgesel etkileşimlerin sürekliliğinin önemine vurgu yaparak iki ülkenin bölgesel meselelerde yakın görüşlere sahip olduğunu ve bölgesel ve uluslararası işbirliklerini karşılıklı etkileşimler temelinde ve ayrıca Şanghay Örgütü, Avrasya Birliği ve BRICS gibi bölgesel ve uluslararası örgütler aracılığıyla güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sergey Lavrov da Vladimir Putin'in selamlarını ileterek Rusya hükümetinin işbirliğinin büyüme eğiliminin sürekliliği ve hızlandırılması ve özellikle iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik anlaşma olmak üzere ikili anlaşmaların uygulanması için tüm çabalarını sarf edeceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılma sürecinin tamamlanmasını, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik ve ticari alanlarda güçlendirilmesi için yeni ve etkili bir kapasite olarak nitelendirerek, İran ve Rusya'nın etkili bölgesel işbirliğinin sürekliliği konusunda birçok ortak çıkara sahip olduğunu ekledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü üst düzey siyasi bir heyetin başında bir günlük bir ziyaret gerçekleştirmek üzere İran'a geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika hükümetinin İran ham petrol satışına karıştıkları gerekçesiyle birkaç gemiyle gerçek ve tüzel kişi yaptırım listesini almasını kınadı. İran Presi'nin haberine göre İsmail Bekai, Salı gecesi yaptığı açıklamada ülkelerin birbirleriyle ekonomik ve ticari ilişkileri konusunda karar vermek, ulusların kaderini tayin etme hakkının yasal bir parçasıdır ve hiçbir taraf siyasi gerekçelerle bu ilişkilere müdahale etme veya engelleme hakkına sahip değildir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika tarafından İran'ın dış ticaretine yönelik yeni yaptırımlar uygulanması, Birleşmiş Milletler şartının ilkelerine, özellikle ulusal egemenliğe saygı ilkesine ve ulusların kaderini tayin etme hakkına aykırıdır. Ayrıca ülkeler arasındaki serbest ticareti düzenleyen uluslararası yasaları ihlal etmektedir. Bu nedenle bu tür eylemler hukuka aykırı, haksız, meşru olmayan ve İran halkının insan haklarını ihlal eden eylemler olarak kabul edilir ve Amerika hükümetini uluslararası sorumluluğa maruz bırakır, dedi. Amerikalı bazı yetkililerin İran ile etkileşim arzusu iddialarına atıfta bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran halkına yönelik yaptırımların bu iddiaların sahteliğinin en büyük kanıtı ve Amerikalı politika yapıcıların büyük İran halkının refahı, kalkınması ve mutluluğuna karşı düşmanlığının açık bir göstergesi olduğunu belirterek, İran halkı Amerika'nın düşmanca ve müdahaleci politikalarının geçmişini ve İran'a yönelik tekrarlanan taahhüt ihlalleri bilerek gelişme, onur ve bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam edecektir, diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İzvestiya gazetesiyle yaptığı röportajda İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı olduğunu söyledi. Pars Today Mİ haber ajansına dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Salı günü İzvestiya gazetesiyle yaptığı röportajda İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımların yasa dışı doğasına dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni atlayarak uygulanan yaptırımlar yasal çerçevenin dışındadır. İran, Rusya veya başka herhangi bir ülkeye yönelik olarak alınan önlemler de dahil ifadesine dikkat çekti. Zaharova bu konuda, biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni atlayarak uygulanan tüm yaptırımlara karşı aynı tepkiyi gösteriyoruz. Bunlar yasa dışıdır, meşru değildir, yasal çerçevenin dışındadır. İster İran'a yönelik olsun, ister ülkemize ya da diğer ülkelere yönelik olsun, tepkimiz aynıdır vurgusunda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Moskova ve Tahran'ın bu konuda fikir birliği içinde olduğunu ve pratikte de bu görüşü kanıtladıklarını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun Zulfikar 1403 ortak tatbikatı yüzey ve denizaltı gemilerinin geçiş töreniyle sona erdi. Pars Today'in İran'a dayandırdığı habere göre, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Orgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Genelkurmay Başkanı ve Ordu Koordinatör Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Askeri İdari Politik İşler Örgütü Başkanı ve Kara Kuvvetleri, Hava Savunma, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Milli Güvenlik Komisyon Başkan Yardımcısı ve bazı üyeleri ile diğer komutanlar ve yetkililerin katılımıyla Zulfikar 1403 ortak tatbikatının sona erdiği tören düzenlendi. Törende İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne ait çeşitli yüzey ve denizaltı gemileri, muhripler, füze fırlatıcı gemiler, asker nakliye gemileri ve Fatih ve Kadir sınıfı denizaltılar Zulfikar Komuta Muhribi'nin önünden geçti. Zulfikar 1403 ortak tatbikatının final geçit töreninde yer alan birlikler, bölgesel birliklerin kapasitesine dayanarak kullanılan ekipmanların yalnızca bir kısmını sergiledi.
Yol ve Şehircilik Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Merkezi Başkanı, bugün yapılacak olan Trasika Hükümetler Arası Komisyonun 17. toplantısında İran'ın bir yıl süreyle bu komisyonun dönem başkanlığını üstleneceğini söyledi. Parsudey'in İrna'ya dayandırdığı habere göre Emin Terfe, Salı günü sabah saatlerinden itibaren Tahran'daki Espinas Palace Oteli'nde düzenlenen Trasika Hükümetler Arası Komisyonu Ulusal Sekreterler Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin Trasika Hükümetler Arası Komisyonu'nun dönem başkanlığını üstleneceği bir yıl boyunca transit taşımacılığın geliştirilmesi, ulaşım işbirliği düzeylerinin yükseltilmesi ve bölgedeki üyelerin ulaşım ağı üzerinden sorunsuz ve uygun maliyetli transit ve taşımacılık yapılması için yeni fırsatlar yaratılmasını sağlayacak girişimler ve rol adımlar almaları çok taraflı olarak takip edilecektir açıklamasında bulundu. Terfe, İran'ın uluslararası örgütlerdeki konumunun yükseltilmesi ve geliştirilmesiyle transit ve taşımacılık denklemlerinde gelişimlerin takip edilmesi, İran'ın Trasika Hükümetler Arası Komisyonu'ndaki bir yıllık başkanlığı sırasında takip edilecek diğer konular arasındadır diye ekledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Şartı Dostları grubunun üst düzey toplantısında İran'ın çok taraflılığa, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine bağlılığını vurguladı ve adalet, saygı ve barışa dayalı bir dünya çağrısında bulundu. İran haberine göre Ali Bahreyn'i X sosyal medya platformunda yayınladığı mesajda Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Şartı Dostları grubunun üst düzey toplantısında çok taraflılığa, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığımızı vurguluyoruz açıklamasında bulundu. Bahreyn'i bu şartın imzalanmasının 80. yıl dönümüne yaklaşırken adaletin, saygının ve barışın baskı ve bölünmeye üstün geldiği bir dünyayı teşvik edelim dedi. Birleşmiş Milletler Şartı Dostları grubun toplantısı uluslararası kurumların son yıllarda bazı ülkelerin tek taraflı politikalarından kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya kalması nedeniyle düzenleniyor. İran bu grubun bir üyesi olarak bazı uluslararası aktörlerin tek taraflı eylemlerine ve çok taraflı kurumları zayıflatma girişimlerine karşı mücadele edilmesi gerektiği her fırsatta vurgulamıştır. Birleşmiş Milletler Şartı Dostları grubu çok taraflılığı güçlendirmek, uluslararası hukuku desteklemek ve müdahaleci yaklaşımlarla yasa dışı yaptırımlara karşı koymak amacıyla kurulmuştur. Grubun üyeleri Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine dayanarak Birleşmiş Milletler'in küresel krizleri yönetmedeki rolünü desteklemeye ve bu kurumun siyasi amaçlar için araçsallaştırılmasını engellemeye çalışmaktadır.
Kerman Eyaleti Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü, Kerman'ın 3 tarihi camisinin İran camilerinin dünya mirası listesine adaylık dosyalarının ilk inceleme toplantısında gerekli puanları alarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmek üzere gönderildiğini söyledi. Parsudey'in İsne'ye dayandırdığı habere göre Kerman Eyaleti Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Said Şahruhi, dün yaptığı açıklamada Kerman'ın tarihi camilerinin dünya mirası listesine kaydedilmesi hakkında Selçuklu dönemine ait İmam Hümeyni Camisi, 8. yüzyılın ortalarına ve Muzafferiler dönemine ait Muzafferi Ulu Camii ve Safavi dönemine ait Genc Ali Han Camisi gerekli puanları alarak İran camileri dosyası başlığı altında dünya mirası listesine kaydedilmek üzere kabul edilmiştir açıklamasında bulundu. Şahruhi bu camiler dünya mirası listesine kaydedilmek için gerekli özelliklere sahip olmalıdır. Kerman'ın tarihi camileri, tarihi mimari ve sanatsal değerleri nedeniyle bu konuda gerekli puanları almış ve dünya mirası olma yoluna gitmiştir dedi.
İran, probiyotik gıda araştırmalarında dünya altıncısı konumunda. 19 Şubat'ta Tahran'da düzenlenen 6. Uluslararası Probiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi'ne katılanlar İran'da 20 bin ton probiyotik gıda üretildiğini dikkat çekerek İran'ın probiyotik araştırmalarında dünyada 6. sırada yer aldığını açıkladı. Fars Today'in haberine göre probiyotikler genelde özellikle sindirim sistemi sağlığı için faydalı olan bakteriler ve mayalar içerir. Çinli araştırmacılar başlıca koenzim Q10 üreten bir pirinç türü geliştirmeyi başardı. Koenzim Q10 genellikle kalp sağlığını iyileştirmeyle ilişkilendirilir ve insan vücudunda doğal olarak bulunan bir maddedir. Ancak seviyesi genellikle yaşla birlikte azalır. İran Öğrenci İşleri Örgütü Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Seyyid Muhammed Bakır Caferi pazartesi günü Hormuzgan eyaletindeki Fars Körfezi Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada İran'da 48 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek İran'ın dünyada bilim üretiminde ilk 20 ülke arasında yer aldığını belirtti. İranlı doktorlar PLDD yöntemiyle bel fıtığı ameliyatı tekniğini öğrendi. Minimal invaziv PLDD, lazerle disk dekompresyonu yönteminde bel fıtığı ameliyatı anestezi olmadan ve yarım saat içinde gerçekleştiriliyor. Bir İran şirketi RSBV Vana tasarım ve üretim teknolojisine ulaştı. Gaz rafineri endüstrisinde ve kurutma kulelerinde kullanılan bu vanalar dünyada 5 ile 6 şirketin elinde bulunuyor.
Haber kaynakları Filistin direniş güçleriyle işgalci askerler arasında Batı Şeria'da yaşanan çatışmada bir kişi şehit olurken 31 kişinin de yaralandığını bildirdi. İran'ın haberine göre Siyonist rejim askerleri Nablus kentinin bazı bölgelerine baskın düzenleyerek Filistinli gençlerle çatıştı. Çatışmaların yoğunlaştığı bölge Batı mezarlığı çerçevesinde odaklanmış durumda ve şu ana kadar bir Filistinli şehit olurken 31 kişi de yaralanmıştır. El-Aksa şehitleri Tugayları, Tugay güçleriyle işgalci askerler arasında Nablus kentinin batı mezarlığı çevresinde şiddetli çatışmaların devam ettiğini açıkladı. Dışişleri direniş güçleri bu çatışmalarda makineli tüfekler ve el yapımı El-Kassam bombaları kullanarak Siyonist rejim askerlerine karşılık veriyor.
İngilizce yayın yapan The Guardian gazetesi IŞİD teröristlerine Suriye'nin kuzeydoğusundaki faaliyetleri ve kendilerini yeniden inşa etme çabaları hakkında bir rapor yayımlayarak uyarıda bulundu. Fars Today'in isneye dayanarak verdiği haberde bazı uzmanlar terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki hapishanelerde tutuklu bulunan binlerce üyesini unutmadığını ve örgütün ülkenin kuzeydoğusundaki faaliyetlerinin arttığını ifade etti. Uzmanlara göre IŞİD yıllardır Suriye çöllerinde gizlenen uyuyan hücreleri harekete geçiriyor.
Ve son haberimiz, Amerika Başkanı Donald Trump Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya gönderdiği tüm mali yardımların kredi olduğunu ve gelecekte geri ödeneceğini iddia etti. Pazartesi günü Amerika ve Fransa Cumhurbaşkanlarının Beyaz Saray'daki görüşmesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gazetecilerin önünde Trump'ın sözlerini keserek Avrupa'nın Ukrayna'ya yardımı konusundaki açıklamalarını düzeltmek istedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 8 İsvan 1403 Hicri Kamiri 27 Şaban 1446 ve Miladi 26 Şubat 2025 Çarşamba. 38 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 İsvan 1365'te İran İslam Cumhuriyeti'nin önde gelen komutanlarından Hüseyin Harrazi, Irak'ın İran'a dayattığı zorunlu 8 yıllık savaşta şehit düştü. Şehit Harrazi, İslam İnkılabı devriminden bir yıl sonra Türkmen Sahra ve Gombet'te inkılap karşıtı terör örgütlerinin komplolarıyla o bölgeye gönderildi. Şehit Harrazi, savaşın başlaması ve Hürremşehir'in düşmesiyle birlikte Huzistan'a gönderildi ve Hatşehir bölgesinde görünlü halk güçlerinin mütecaviz Bağız rejimi güçlerine karşı komutanlığını üstlendi. Nihayet Şehit Harrazi, Hicri Şems'i 8 İsvan 1365'te Kerbela 5 isimli büyük operasyon sırasında şehit düştü. Saminul Aime, Fethül Mübin, Betül Mukaddes, Hayber, Bedir, Velfec 8, Kerbela 4 ve 5 operasyonları bu cesur İslam askerinin sergilediği fedakarlıklarının örneği sayılmaktadır. Harrazi Hayber operasyonu da sağ korunu vatanını savunma yolunda takdim etti. Dokuz yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 İsvan 1394'te İranlı ünlü sinema ve televizyon yönetmeni Ferecullah Seleşur vefat etti. Hicri Şems'i 1331'de İran'ın Kazvin kentinde dünyaya gelen Ferecullah Seleşur, Eyyub Peygamber ve Yusuf Peygamber isimli tarihi ve dini televizyon dizilerinin yönetmenliğini yaptı. Otuz dokuz yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 İsvan 1364'te İran'ın ünlü müzik üstadı Gulam Hüseyin Benan uzun süre katrandığı hastalığın ardından vefat etti. Hicri Şems'i 1290'da dünyaya gelen Benan'ın müzikteki yeteneği gençlik çağında ortaya çıktı ve babasının nezdinde müziği öğrendi. Üstad Benan, Hicri Şems'i 1321'de İran Radyosu'nda şarkıcılığa başladı ve İran'da milli müzik encümeninin kurulmasının ardından bu encümende ders vermeye başladı ve birçok öğrenci yetiştirdi. Yüz dört yıl önce bugün 26 Şubat 1921'de İran ile Sovyetler Birliği arasında dostluk anlaşması imzalandı. Sovyet devriminin zaferinden 4 yıl sonra imzalanan bu anlaşmayla Moskova, Çarlık Rusya'nın İran'a yönelik sömürge politikasını izlemeyeceğini ilan ediyordu. Ancak Sovyetler Birliği, Rusya'nın İran'la yaptığı ve İran'ın aleyhine olan tüm anlaşmaları da iptal etti. Moskova, Tahran ile imzaladığı dostluk anlaşmasında Çarlık Rusya'nın İran'a karşı diğer hükümetlerle imzaladığı anlaşmaları geçersiz kıldı. Elbette Sovyetler Birliği, İran'ın kuzeybatısı ve doğusundaki Kafkasya ve Türkistan topraklarını İran'a geri vermedi. İran'ın bu anlaşmadaki en önemli taahhüdü, başka ülkelerin İran toprakları üzerinden Sovyetler Birliği'ne karşı faaliyet göstermesine izin vermemekti. Çünkü o dönemde Sovyetler Birliği batılı güçler tarafından tehdit ediliyordu. ...956 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Şaban 490 tarihinde İslam dünyasının tanınmış alimlerden İbni Funduk lakaplı Ebu Hasan Ali bin Zeyd İran'ın kuzeydoğusundaki Beyhak kentinde dünyaya geldi. Hadis, fıkıh, edebiyat, matematik ve hikmet dallarında büyük yetenek ve mahiyete sahip olan İbni Funduk, kendi döneminin önde gelen bilim adamları olan Hekim Ömer Hayyam gibi alimlerden bilim öğrendi. Tarihi Beyhak, İbni Funduk'un en değerli ve önemli eseri sayılmakta. İbni Funduk, Lehab el-Nesab, Neçubula Tefsiri ve Kavaidul Ümil Tıp adlı eserleri kaleme almıştır.
İran Radyo Podcast. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Ünlü hekim İbni Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, aradan binlerce yıl geçmesine rağmen hala sözlerinden birçok bilimsel yenilik bulunabilen bir şahsiyet. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü podcastimizi dinleyelim. Mecduddoğlu ve Şemsuddoğlu babalarının ölümünden sonra her birinin kendi topraklarının bir kısmını kendi komutası altına alan Kral Deylemi'nin oğullarıydı. Mecduddoğlu kendi hakkından ve durumundan memnundu. Ancak Şemsuddoğlu sürekli olarak hükümetinin topraklarını genişletmeyi düşünüyordu. Bu durum sonunda İki kardeş arasında anlaşmazlığa neden oldu. Bu iki kardeş arasındaki çekişme İran'ın büyük filozofu ve hekimi İbni Sina'nın aracılığıyla barış ve dostluğa dönüştü. Daha sonra İbni Sina Şemsuddoğlu'nun veziri ve danışmanlığı görevini aldı. Şemsuddoğlu her daim ona ve görüşlerine özel bir önem vermiş, ona Kralın onuru anlamına gelen Şerefül Mülk adını vermişti. Kralın ona karşı büyük ilgisi zamanla birçok saray mensubunun İbni Sina'ya karşı kıskançlık duymasına neden olmuştu. İbni Sina'nın Kral Deylemi'nin vezirliğinde bulunduğu 7 yıl boyunca bu kıskançlıklar zamanla derin bir kine dönüştü. Şemsuddoğlu'nun vefatından sonra bu kıskançlık ve düşmanlıklar daha da arttı. Hicri Kameri 413 yılında Şemsuddoğlu öldü ve Ali Buye'nin Hamedan'da ve yönetimi altındaki diğer bölgelerdeki gücü ve prestiji yavaş yavaş azalmaya başladı. Oğlu ve halefi Semaoddoğlu yardımsever ve çalışkan olmasına rağmen etrafı hırslı bir grupla çevrilmiş olan deneyimsiz bir gençti. Buviye hükümdarı Şemsuddoğlu'nun ölümünden sonra yerine geçen oğlu Semaoddoğlu İbni Sina'dan vezirlik görevini sürdürmesini istedi. İbni Sina ise bu görevi kabul etmedi. Bu tavrı yüzünden Buvehlilerle arası açıldı. Hamedan'da bir süre gözden uzak olarak Ebu Galip el-Attar'ın evinde kaldı. Bu arada Buvehlilerle arasındaki gerginlik gün geçtikçe arttı. Kendisine düşmanlık besleyen bazı kişilerin de aleyhinde bulunması üzerine Ferdecan Kalesi'ne hapsedildi. Kalede 4 ay kalan İbni Sina burada El-Hidaye, Haybi-Yaksan ve El-Kulunç adlı kitaplarını yazdı. Kakuiler hükümdarı Alaeddin'in Hamedan'ı zapt etmesi üzerine serbest bırakıldı ve Hamedan'da vezirlik yapan Ebu Talib el-Ulvi'nin evinde kaldı. Burada kaldığı süre içerisinde de Eşşifa'nın yarım kalan mantık bölümünü bitirdi. Bu Ali rakiplerinin ve kötü niyetli kişilerin Semaoddoğlu'ya yaklaştığını ve onu pusuya düşürmek istediklerini çok iyi biliyordu. Bu düşmanların en kötü niyetlisi, bu Ali'nin vezirliği kabul etmeyi reddetmesiyle artık onun ilerlemesinin önünü açan ve uzun süredir devam eden hayalini gerçekleştiren Semaoddoule'nin özel ajanı Tacül Mülk'tü. Ancak Tacül Mülk çok daha fazlasını istiyordu. O, kral ve diğer saray mensuplarının yanında İbn-i Sina'nın itibarını ve saygınlığını yok etmek istiyordu. Bu yüzden onu Semaoddoule'nin düşmanlarıyla işbirliği yapmakla suçlamıştı. Bu Ali Semaoddoule'nin vezirliğini yapmayı reddettikten sonra bir süre evden dışarı çıkmadı. Bir aydan fazla bir süre boyunca Ebu Ali Sina'yı Hamedan şehrinde kimse görmemiş, hatta onun hayatta ya da öldüğüne dair bir haber bile yoktu. Tacül Mülük bütün ajan ve casuslarından rahatsız ve öfkeliydi ve bu Ali'yi onlardan diri ya da ölü olarak bulup getirmelerini istiyordu. Her casusunu gördüğünde hemen nerede bu kibirli Buhara'yı kaçmasına asla izin vermeyin diye sormaya başladı. Üstad Ebu Galip Attar, dürüstlüğü, bitkiler ve ilaçların birleşimi konusundaki bilgisi açısından Hamedan'daki hiçbir attar ve eczan ile karşılaştırmayan bir hekim ve eczacıydı. Bu Ali Hamedan'a geldiği andan itibaren onu tanıyor ve dostane bir ilişki kurmuştu. Ebu Galip'in evi Kuyumcular Çarşısı'nın yanındaydı ve eczanesi karanlık bir koridorla avluya bağlıydı. Ev sakinleri dışında hiç kimsenin bu gizli yoldan haberi yoktu. Ebu Galip'in her zamanki davranışının aksine arkadaşlarının ve akrabalarının evlerine gitmemesi, eve misafir ve yakınlarını getirip götürmemesinin üzerinden yaklaşık bir aydan fazla zaman geçmişti. Her gün sadece evden dükkana ve dükkandan eve gidiyordu. Tüm bu tedbirleri değerli misafirin hayatını Tacül Mülük'ün casuslarının elinden kurtarmak için alıyordu. Ebu Galip her gün güvenilir hizmetçilerinden birini misafirlerine pazarın en iyi kağıtlarından 50 parça satın alması için sahaflar pazarına gönderirdi. Sahaflar pazarı Ebu Galip'in dükkanına çok yakın olduğu için hizmetçi her gün hemen gidip dönüyordu. Ama o gün Ebu Galip ne kadar beklediyse hizmetçi bir türlü geri dönmedi. Ebu Galip habire dükkandan dışarı çıkıp bir sağa bir sola doğru yürüyerek kendi kendine kısık bir sesle gelmedi. Hala gelmedi diye söylenip duruyordu. Dükkanın köşesinde karanlıkta oturup onunla sohbet eden bir adam yavaşça sordu. Kim gelmedi? Birini mi bekliyorsun? Ebu Galip yavaşça şöyle dedi. Kağıt almak için sahaflar pazarına gönderdiğim hizmetçiyi merak ediyorum. Epey oldu gideli, hala geri dönmedi. O yüzden tedirgin oldum. Üstadın her gün iyi kağıt istediğini ve bu tür mükemmel kağıtları elde etmenin kolay olmadığını iyi bilirsiniz. Hiç yorulmadan her gün arkalı önlü 50 sayfa yazıyor. Ebu Ubide şöyle dedi. Eğer daha fazla kağıt getirirsen daha çok yazacaktır. Siz de oradaydınız ve onun bu büyük kitabın taslağını 2 günde yazdığını kendi gözlerinizle gördünüz ve şimdi 40 gündür elinde hiçbir kitap veya yazı olmadan her gün 50 sayfa arkalı önlü yazıyor. O sadece içeriğin ana hatlarına bakar ve her birini açıklayıp detaylandırır ve şimdiye kadar bu eşsiz devasa koleksiyonunun tüm teolojisini ve doğal kısımlarını yazmış ve şimdi de bunun mantığının kitabını yazmaya başlamış ve bu kitaba Şifa adını vermiş. Bu kitabın yazılmasında benim de payım olduğunu biliyor musunuz? Aslında bakılırsa bu kitabın sebebi benim. Üstadla birlikte kitabın yazımına katılmadığım doğru ama yazılmasının nedeni ve teşvikçisi benim. Üstad Şemsuddevle'nin veziri pozisyonuna ulaştığında onun öğrencisi ve daimi arkadaşı olan ben Ebu Ubeyd Cevzani ondan benim için Aristoteles'in kitaplarının bir tanımını yazmasını istedi. Üstad şöyle dedi: "Hali hazırda vezirin ağır sorumluluğu ve meşgalelerden dolayı böyle bir kitap yazacak kadar zamanım yok. Çünkü bu çalışma benim Aristoteles'in ve felsefe ve bilgelik iddiasında bulunan diğer öncülerin ve sizin görüş ve fikirlerini eleştirmemi gerektiriyor. Bu görüş ve görüşlerin çoğunun benim için kabul edilebilir olmadığını biliyorum. Bu çalışma benim şu anda mahrum kaldığım bir fırsatı gerektirmektedir. Ama istersen sana aklı ilimlerin gerçekliklerinden hikmet, felsefe, tasavvuf, mantık ve matematik hakikatlerinden benim için makbul olanı yazayım. Üstad bana bu kitaba Şifa adını vereceğimi ve bu kitabın bütün ilimleri eksiksiz bir şekilde içereceğini, öyle ki gelecek nesiller tüm akli ilimleri, hikmeti ve felsefeyi bir yerde, bir kapta bulunsun. Üstadın Kanun kitabının tıp ve eczacılık ansiklopedisi olduğu gibi bu kitapta bir entelektüel bilimler ansiklopedisi olacaktır. Vezirliği bırakıp bir köşeye çekildiği günden itibaren üstaddan sözünü yerine getirmesini ve Şifa kitabını yazmayı bitirmesini istedim. O da 40 gündür aralıksız yazıyor. Sen ve ben de büyük bir mutluluk ve sevinçle bu kağıtları toplayıp kitap haline getirip ciltliyoruz. Ebu Galip bir yandan Ebu Ubeyd'in sözlerini dinleyip onu onaylarken diğer yandan da tekrar gözleri ara sokağa takıldı ve yüksek sesle şöyle dedi: "Geç oldu, akşam oldu, hala gelmedi. Yoksa başına bir şey mi geldi?" diye söylenmeye başladı. Bu sözlerin ardından bir anda Ebu Ubeyd de düşünceye daldı ve birden kalbi sıkışır gibi oldu ve heyecandan kekelemeye başladı. "Daha önce nasıl anlayamadım? Doğru, şimdi aklıma geldi. Üstadın malına ihanet eden ve tacülmülükün akrabalarıyla da yakın temas halinde olan İbn Sina'nın eski çalışanı, hizmetkarınızı takip ediyor. Adım adım her yerde onu arıyordu. Artık bu Ali'ye saklanabilmesi için daha güvenli bir yer bulmalıyız," dedi. Genç Kral Deylemi'nin sarayında Tacülmülük İbn Sina'nın ele geçirilme hikayesini büyük bir gurur ve iftiharla krala anlatıyor, bir zafer kazanmış gibi övünüyordu. Tam bu sırada sarayın arka salonunun perdesi açıldı. Üzerlerinde hala matem kıyafetleri olan Şemsuddevle'nin dul eşi ve Şemsuddevle'nin annesi içeri girdiler. Annesi ona hitaben şöyle dedi: "Ben onun serbest bırakılmasını emrettim." Kralın annesinin destekleri İbn Sina'yı ölümden kurtardı. Kötü niyetli insanlar onu ancak Deylemi'nin en iyi kalelerinden birinde hapse atabildiler. İbn Sina bu fırsattan yararlanarak bir kitap yazdı. Bu süre içinde şifa kitabını bitirdi ve bunun yanı sıra Şemsuddevle'nin ölümüne sebep olan hastalık, sancısının teşhis ve tedavisini konu alan kitap, Hindiban'ın özelliklerini ve diri, uyanık çocuğun kalıcı hikayesini anlatan kitap, felsefi öykü ve son olarak da mantık ve felsefenin temelleri hakkında El Hidayet isimli 4 kitap daha yazdı. İbn Sina'nın kadın düşmanı olan Tacül Mülük, İbn Sina'nın tutuklanıp hapsedilmesinden sadece 4 ay sonra İsfahan hükümdarı ile yaptığı savaşta mağlup olmuş ve bu yenilgiyi telafi etmek için İbn Sina'nın hapsedildiği aynı kaleye getirmiştir. O, savaşın devam etmesine engel olmak için İbn Sina'yı şeref ve hürmetle Hamedan'a götürebilmeyi hedefliyordu. Zira İsfahan hükümdarının İbn Sina'ya çok saygı duyduğunu ve İbn Sina'ya nazik ve saygılı davranmasının hükümdarın öfkesini dindirebileceğine inanıyordu. Ancak bu Ali, kendisinin hala Tacül Mülük'ün tutsağı ve rehinesi olduğunu çok iyi biliyordu. Casusları şehrin ve evin tüm çıkış yollarını, onun geliş gidişlerini gözetleyecek, yaşadığı her eve neredeyse onun tutsağı olacak ve sadece bu evde Tacül Mülük'ün gücünün hiçbir etkisi olmayacaktır. Bu evin bir kulesi, surları, ordusu ya da kapıcısı yoktu. Ama Tacül Mülük'ün entrikalarının girmediği güvenli bir sığınak ve manevi bir yerdi. Irak'ta, Rey'de ve İsfahan'da bu evin şöhretini ve maneviyatını, Sedat Alavi ailesinin bereketini, kutsallığını ve şerefini duymayan hemen hemen hiç kimse yoktu. Bağ Sedat'ın çok sayıda evi ve türbesi, camisi, okulu, kütüphanesi, evleri ve güzel dekore edilmiş misafirhaneleri vardı ve büyükleri, şairleri, bilim adamlarını, sufileri veya herhangi bir yabancı ve fakir insanı sorgusuz sualsiz misafir ederdi. Hicri Kameri 414 yılının başlarında bu manevi evin ünü her zamankinden daha çok insanların diline düşmüştü. Çünkü bu Ali Sina sürgünden döndükten sonra Seyyid Alevi'nin davetini kabul ederek ünlü Gonbad Sara türbesinde bahçenin sonlarına doğru kendine güvenli bir köşe seçti. İbn Sina bilimsel ders ve tartışma niyetinde değildi. O sadece yalnız kalıp düşünmek, yazmak, yeni bilimsel ve felsefi eserler yaratmak ve yarım kalan kitaplarını bitirmek istiyordu. İbn Sina Alaaddin'in davetini kabul edip İsfahan'a gitmek için uygun bir fırsat arıyordu. Tacül Mülük'ün casusları hala İbn Sina'yı tüm yolları ve kapıları ve giriş çıkışları denetim altına almışlardı. Ancak tüm bunlara rağmen her biri bir yığın ekmek taşıyan, yırtık pırtık giysiler içindeki 5 derviş Kuzeydoğu kapısından girip şehrin 1 kilometre uzağında surlarla dolu bir nehrin kenarına yerleşmeleri kalecilerin dikkatinden kaçmıştı. O bahar sabahı derenin suyu yükselmişti ve bineksiz olarak buradan geçmek mümkün değildi. Paçavralar içindeki yolcular etrafta dolaşıp çobanın gelişini bekliyorlardı. Ama büyüğü sessiz ve sakin bir şekilde yürüyor ve Mahur'un ormanlarını, ovalarını, vadilerini ve tepelerini izlemekten büyük bir keyif alıyordu. Tam bu sırada birden içini çekti ve arkadaşlarının birine şöyle dedi: "Kardeşim Mahmud, bu ovalar memleketimiz Efşene'ye ne kadar benziyor ve daha da ilginç olanı isminin de bizim memleketimize benzemesidir. Buranın ismi Abşine'dir. Eğer bu kötü niyetli insanların şerri ve kötülükleri olmasaydı, burada birkaç gün kalır dinlenirdik. Bu güzel manzaraları, Mahur tepelerini ve Sar pınarlarını ziyaret eder, memleketimizin anısını, anne babamızın fedakarlığını ve hatıralarını canlandırırdık. Canlandırır. Ama maalesef gitmemiz gerekiyor. Ardından arkasında duran başka bir dervişe şöyle dedi. Ebu Ubeyd, bir an önce bu dereyi geçmek için bir binek ya da başka bir geçit bulup Tacül Mülük'ün takibinden kurtulmamız gerekir. Ben bu ilk evi iyi ve alamet olarak kabul ediyorum ve Allah'ın izniyle artık önümüzde güzel ve güvenli günler olacak. İsfahan şehri ve Emir Alaeddin bizim yolumuzu gözlüyor. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde dinleme becerilerinden bahsetmek istiyoruz.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazılar işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Dinleme becerisi, peygamberlerin bile bu beceriyi dinleyicileriyle ve muhataplarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak için bir strateji olarak kullanmalarını gösteren anahtar bir beceridir. Tevbe suresinin 61. ayetinde şöyle buyurulmakta. Onlardan peygamberleri inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki, o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır.
Dinleme bir beceridir ve çoğumuz bunda ustalaştığımızı ve doğru şekilde bu becerimizi kullandığımızı düşünürüz. Ancak hepimiz onu doğru şekilde kullanamayız. Çünkü dinleme duymaktan farklıdır ve bu beceri sürekli uygulama, pratik ve geliştirme gerektirir. İnsanların birbirlerinin sözlerini anlamamaları ve doğru kavrayamamaları nedeniyle birçok kavga ve sorunun başladığını bilmek ilginçtir. Dinleme becerisi başarılı iletişim kurmada ve sosyal ilişkileri geliştirmede etkili bir rol oynar ve insanlar arasında yakınlık ve empati kurulmasına yol açar.
İki kişi arasındaki iletişimin en önemli kısmı aktif ve etkili dinlemedir. Dinlemek duymaktan farklıdır. Bir sesi duymak fizyolojik ve doğaldır ve fiziksel bir sorunu olmayan herkes bu yeteneğe ve beceriye sahiptir. Duyma, ses dalgaları nedeniyle işitsel sinirlerin aktivasyonu anlamına gelir. Ancak dinleme bilişsel bir süreçtir ve dinleyici dinlemeye yönelik fiziksel yeteneklere ek olarak diğer kişinin konuşmasını tam olarak kavramak için bilişsel, zihinsel ve analitik becerilerine de sahip olmalıdır. Ayrıca konsantrasyon becerisi karşılıklı anlayış için çok önemlidir. Kısacası işitmede asıl kısım kulak, dinlemede ise asıl kısım beyindir.
Konuşma becerilerini geliştirmek için genellikle dinleme becerilerini öğrenmeye çalışmaktan daha fazla çaba olduğu görülüyor. Bu sorunun temel nedenlerinden biri bu becerinin öneminin ve yaşamdaki olumlu etkilerinin bilinmemesidir. Aktif dinleme becerilerine sahip olmak çatışmaları ve anlaşmazlıkları azaltmaya yol açar. Örneğin, ortak yaşamda dinleme becerilerinin güçlendirilmesi, anlaşmazlıkların miktarını azaltan ve yanlış anlamaların azalmasına yol açan etkenlerden biridir. Dikkat ederseniz, çoğu zaman başkalarıyla tartışırken onun sözlerini dinlemekten çok cevaplarımızı hazırlamaya düşünürüz. Bu nedenle dinleme becerilerini güçlendirmenin yanı sıra aktif dinlemenin önündeki engelleri tanımak faydalı ve iyidir. Çünkü aktif dinleme her zaman kolay bir iş değildir.
Psikolojide bir tür bilişsel veya düşünme hatasına atıfta bulunan bir terim vardır. Ve bu kendi kendini gerçekleştiren kehanetlerdir. Bu tahminler bizi sürekli olarak bu varsayımları doğrulamak için kanıt aramaya iten bir dizi zihinsel varsayıma sahip olmak anlamına gelir. Aslında bu hata dikkatimizde belli bir yanlılığa neden oluyor ve konunun sadece bir kısmını ele almaya başlarız. Örneğin bir kişi konuşmaya başlar başlamaz size hakaret edeceğini kendi kendinize tahmin edebilirsiniz. Bu durum varsayımınızı doğrulamak için sözlerinde kanıt aramanıza neden olur ve kişinin söylediği her şeyi duyma ve anlamak için aktif dinleme deneyimi yaşayamazsınız.
Bazı insanlar da dinleme becerilerinin kalıtsal ve genetik olduğunu ve kendilerini asla değiştiremeyeceklerini düşünürler. Bu nedenle iletişim becerilerini geliştirmek için fazla çaba göstermezler. Bazı insanların kişilikleri veya yapıları gereği diğerlerinden daha sosyal oldukları doğrudur. Ancak iletişim becerileri pratikle öğrenilebilecek temel becerilerdir.
Bazen bu sorunun kişisel sorunlardan kaynaklandığını bilmek de önemlidir. Bu alanda en önemli etkili sorunlardan biri dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. Diğer konularda kolayca dikkatiniz dağılıyorsa ve dikkatinizi bir konuya gerektiği gibi odaklayamıyorsanız bu sorunu gidermek için bir psikologdan yardım alabilirsiniz. Ayrıca iyi bir dinleyici olmak istiyorsanız zihninizin yargılarının farkında olmalı ve bu özelliği ayarlamaya çalışmalısınız. Çiftler arasındaki birçok konuşma bu sorundan dolayı büyük sorunlara ve tartışmalara yol açıyor. Hatta bunu iyileştirmek için bir çözüm düşünmek gerekir.
Konuşma tonlarındaki farklılıklar, alaycı konuşmalar, belirsiz konuşmalar ve bu gibi kelimelerinizin yanlış anlaşılmasına ve yanlış kavranmasına neden olur. Dinleyememek de insanların birbirlerinin sözlerini anlamamasına neden olur. Bu nedenle aktif dinlemeyi güçlendirmek için uygun stratejiler aramak gerekir. Bu çözümlerden bazılarını birlikte inceleyeceğiz.
Dinlerken diğer kişiye baktığınızdan emin olun. Asla diğer kişinin sözünü kesmeyin. Dinlerken cevap aramayın. Akıllı ve zamanında sorular konuşmacıya en iyi geri bildirimi verir. Dikkatli olmalısınız ki karşınızdaki kişi sizin tecrübe ettiğiniz bir konuyu konuşuyorsa veya gündeme getiriyorsa düşünmeyi dalmayın. Bu durum karşı tarafın konuşmasını tamamen kaçırmanıza neden olur ve iletişim süreci zedelenir. Hikayeye ve meselelere karşı tarafın bakış açısından bakmaya çalışın ve kendinizi onun yerine koyun. Hiçbir şey başkalarına iyi bir empati kadar güven vermez. Bu nedenle kişisel görüş ve ön yargıları bir kenara bırakmak önemlidir.
Tahran Radyosu.
Ne yazık ki çiftlerin ortak sorunlarından biri de normal ve günlük konuşmalara dikkat etmemektir. Bu durum insanların kendilerini daha yalnız hissetmelerine ve duvara konuşuyormuş gibi hissetmelerine neden olur. Sonunda eşleriyle konuşmak istemeyen çiftler meydana gelir. Bu sorunu olabildiğince çabuk çözmek için bazı basit tekniklerle dinleme becerilerinizi güçlendirmeniz gerekir. Aksi takdirde bir danışmandan yardım almanız daha iyidir. Böylece siz ve eşiniz dahil olmak üzere farklı beceriler öğrenerek normal hayatınıza devam edebilirsiniz.
Başka biri konuşurken sabırlı olun. Ne dediğini tam olarak anlamak için dikkatlice dinleyin. Olağanüstü bir şey yapmaya çalışmayın. Rahat olun ve konuşmacının sizinle rahat hissetmesine izin verin. Karşınızdakinin ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve zevklerini göz önünde bulundurun. Bakma ve göz teması kurmayı unutmayın. konuşmacının dinlediğinizi anlaması için bir anlaşma işareti olarak bir gülümseme kullanmak veya başınızı sallamak da iyi olacaktır. Konuşmacının ses düzeyine, tonuna ve konuşma tarzına dikkat edin. Bunlar onların sözlerini tamamlayabilecek ve mesajları size daha iyi iletebilecek şeylerdir. Not almak ve dikkat çekici noktaları yazmak, dinleme konsantrasyonunuzu artırabilir ve sizi iyi dinlemeye zorlayabilir. Önemli olduğunu ve yazılması gerektiğini düşündüğünüz her şey, konuşmacının gönderdiği mesajları iyi anlamanız için yardımcı olabilir. Daha sonra bu hususlara odaklanabilirsiniz.
Bu beceriyi geliştirmenin yollarından biri de çocukluktan itibaren çocuklarda dinleme becerisini güçlendirmektir. Bu beceri hikaye dinleyerek yaprak hışırtısı, kitap sayfalarına çevirme sesi, araba freni gibi sesleri dinleterek ve bu seslerle ilgili sorular sorarak ve şiir okuyarak öğrenilebilir. Çünkü bunu yaparak çocukların İçlerindeki eleştiri ve eleştirel dinleme ruhunu güçlendirebilirsiniz.
Etkili dinleme çok önemlidir. İyi dinleyen insanlar aynı zamanda iyi öğrencilerdir. Dinlemek bize ve başkalarına yardımcı olur. Dinlememiz karşı tarafta güven yaratır ve çoğu zaman karşımızdaki kişi bizim güvenimizi bir şekilde telafi etmeye çalışır. Konuşmacının önüne geçtiğinizde vücudunuz da ona mesajlar iletir. Elleriniz göğsünüzde, kaşlarınızı çatarak onun önünde durmamaya çalışın. Konuşmacı üzerinde en iyi izlenimi bırakmak ve iyi bir dinleyici olmak istiyorsanız biraz öne eğilmeye çalışın ve muhatabınızın yüzüne bakın. Bu vücut şekli tartışmaya devam etmek için istekli olduğunuzu gösterir.
Ayrıca dinleyicileriniz ve muhataplarınız onu dinlemeye istekli olduğunuzu hissetmelidir. Bu amaçla onun sözlerini duymaya olan ilginizin devam ettiğini gösteren kelimeler ve cümleler söyleyerek dikkatinizi gösterebilirsiniz. Ayrıca sözlerinizin sizde yarattığı duyguyu ona yansıtmaya çalışın. Sözlerinden ve cümlelerinden ne mesaj aldığınızı ona bildirin. Bir yerde hata yaptıysanız yanlış anlaşılma olmaması için durumu düzeltebilirsiniz. Bu programda listelediğimiz teknikler basit ama iyi dinlemenin çok pratik yollarıdır ve sonuç olarak bize sağladığı faydalar hayatımızı değiştirebilir. Yeni bir ilişkide iyi bir dinleme becerisi ve deneyimi güvenimizi artırmaya yardımcı olacaktır. Bu teknikleri kullanarak size iyi şeyler olacağını umuyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Güzelli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nura Giden Yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nura Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün Cin suresine devam ederek 23 ila 28. ayetlerin tilaveti, meali ve kısa yorumunu dinleyeceğiz. Bugünkü sohbetimize 23 ve 24. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İlla belagam minallahi ve risalatih. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا.
Benim vazifem Allah'tan olanı ve onun iletilerini tebliğ etmektir. Onun azabından ancak bu şekilde kurtulabilirim. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse, ona içinde ebedi kalacağı cehennem vardır. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde, kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış bilecekler.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul, harrim şeybeti alen nar.
Muhaliflerin Resulullah'tan yersiz beklentilerine karşı bu ayet şöyle buyuruyor. Peygamberin görevi ilahi mesajı tebliğ etmektir ve halkın ilgisini çekmek için kendileri tarafından vahiy mesajına bir şey eklemek veya çıkarma hakları yoktur. Aksine onların görevi ilahi vahiyi eksiksiz olarak halka ulaştırmaları ve kendi görevlerini inkar edenlerin ağır ceza ve sonucu olacağı hakkında uyarı yapmaktır. Genelde kafirler ve müşrikler Müslümanları zayıf sayıp onları aşağılar ve tembih ederlerdi. Fakat Allah bu dünyada müşrikler ve kafirlerin zayıf ve hakir olacakları ve salih müminlerin güçlenerek dünyaya hüküm süreceklerini vaadinde bulunmuştur. Bu ilahi vaat Nur suresinin 55. ayetinde açıklanmıştır. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Peygamberlerin risaletini inkar etmek ve onlara muhalefet etmek, aslında Allah'ı inkar etmek ve ona muhalefet etmektir. Bu yüzden ağır cezası vardır. Mümin müstazaflar ve salih kulların müstekbirlere galip gelecekleri ve onları zayıf ve hakir kılacağı bir ilahi vaattir. Boş güçlere yaslanmayalım, zira onlar ilahi irade karşısında kendilerini bile koruyacak güce sahip değillerdir.
الواحد القهار
لا إله إلا الله لا
Şimdi Cin suresinin 25 ve 26. ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
قُلْ اِنْ اَدْرِي اَقْرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا.
De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.
Ya daimel fadli alel beriyye, ya daimel fadli alel beriyye, ya basitel yedeyni bil akriyye, ya sahibel.
Önceki ayetlerde müminlerin kafirlere galip olacağı ilahi vaade değinildi. Bu ayetler ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyuruyor. Bu ilahi vaadin zamanı hakkında alaycı bir şekilde soran kafirlere de ki, gayb ilmi ancak Allah'a mahsustur ve ben bu vaadin gerçekleşme zamanından habersizim. Zira Allah kimseyi kendi ilminden haberdar etmez. Ancak hikmeti bunu gerektirdiği zaman dışında. Hiç şüphesiz eğer insanlar dünyada ilahi ceza ve kahrın ne zaman nazil olacağını bilseler, sınav ve denemenin anlamı kalmaz. Zira o zamana göre iyi işlerin yapılması veya kötü işleri bırakmaları için plan yaparlar. Gerçek şu ki ilahi sınav bizim yaptıklarımızın nasıl cezalandırılacağı veya mükafatlandırılacağını, ne zaman mükafat veya ceza alacağımızı bilmediğimiz zaman anlam kazanır. Bu ayetler de bizlere şunları öğretiyor. Peygamber bilmediği bir konuyu açıkça bilmediğini söylemekle görevlidir. Öyleyse bir insanın bilgi sahibi olmadığı bir konuyu bilmediğini söylemesi onun için ayıp sayılmaz. Varlık sadece bizim gördüğümüz ve hissettiklerimiz değildir. Birçok konu bizim hislerimizden gizlidir fakat gerçekten vardırlar. Gayb ilmi sadece Allah'a mahsustur ve peygamberler kendileri tarafından gelecekle ilgili bilgi ve ilme sahip değiller. Şimdi hep beraber Cin suresinin 27 ve 28. ayetlerinin tilavetini dinliyoruz.
Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahadan illa men irtada min rasulin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.
Ancak kendisinden razı olduğu Resulü sırlarına vakıf olabilir. Çünkü onun önüne, arkasına, sağına, soluna gözetici, koruyucu melekler dizer. Gerçekten de Rablerinin elçiliklerini hakkıyla yaptıklarını, hükümlerini tebliğ ettiklerini bilsin diye ve onların her halini de bilgisiyle kavramış, kuşatmıştır ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Daha önceki ayetlere göre gayb ilmi Allah'a mahsustur ve kimse onun hakkında bilgi sahibi değildir. Fakat bu ayetler bu konudaki bir istisnaya değinerek şöyle buyuruyor. Allah'ın seçtiği peygamberleri onun izniyle vahiy yolu ile gayb işlerinden haberdar olabilirler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet Resulullah'ın tarihi kitaplar veya tarih yazarları ile bir bağlantısı olmadan eski kavimlerin tarihine aittir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sadece ilahi vahiy ile onlar hakkında bilgi sahibi olmuş ve halka tebliğ etmiştir. Ayetlerin devamı ilahi peygamberlerin vahiy almak ve tebliğ etmekte her türlü hatadan münezzeh olduklarına vurgu yaparak şöyle buyuruyor. Peygamberleri cin ve insandan korumak için Allah tarafından bazı melekler görevlendirilmiştir. Böylece ilahi mesajı eksiksiz olarak halka ilettiğinden emin olunur. Bu ayetlerde bizlere şunları öğretiyor. Peygamberler peygamberlik görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için Allah'ın izniyle gayb işlerinden haberdardırlar. Allah vahiy mesajını eksiksiz bir şekilde halka iletmeleri için kendi peygamberlerini tamamen gözetliyor. Gayb ilmini bildiğini ve geleceği tahmin etmeyi başardığına dair iddiası tamamen yalandır ve peygamberler ve ilahi evliyalar dışında kimse gaybı bilemez. Allah'ın ilmi her şeyi tamamen kuşatmıştır. Değerli dinleyiciler, bugün bizlere ayrılan sürenin ve Kur'an-ı Kerim surelerinden Cin suresinin sonuna geldik. Gelecek sohbetimizde bir diğer değerli ayeti ele alacağız. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran Cumhurbaşkanı, İran ve Rusya arasındaki yapıcı bölgesel etkileşimlerin sürekliliğinin önemine vurgu yaparak iki ülkenin bölgesel meselelerde yakın görüşlere sahip olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika hükümetinin İran ham petrol satışına karıştıkları gerekçesiyle birkaç gemiyle gerçek ve tüzel kişiyi yaptırım listesine almasını kınadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İzvestiya gazetesiyle yaptığı röportajda İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun Zülfikar 1403 ortak tatbikatı yüzey ve denizaltı gemilerinin geçit töreniyle sona erdi. İran uluslararası sistemde adalet, saygı ve barış talebinde bulundu. İran, probiyotik gıda araştırmalarında dünya altıncısı oldu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefax numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.